Ayrım 8. Kök Tengri'nin Çocukları. Ahmet Taşağ. Sayfa 69. 3.25. Hediyelerin Hun ülkesine yağması, Hun Han Baharı. Han imparatoruna bağlanan Hu Hanye adeta hediyelere boğuldu. Daha Chang'an'da iken 20 sandık altın, 200 bin bakır madeni para, 77 takım kıyafet ve 6 bin sandık ham ipek verdi. En önemlisi Hunlara yiyecekle temin edilmişti. Huanye'nin İç Moğolistan'daki merkezine dönüşünden sonra Hunlara 43 bin çuval kuru pirinç yollandı. Milattan önce 48'de yine Hunların talebi üzerine iki sınır eyaletinden 20 bin çuval tahıl gönderildi. Milattan önce 51 yılından başlayarak milattan önce 1 yılına kadar tam 50 yıl Hanlar kendileriyle yakınlaşan Hunlara maddi açıdan yardım etmişlerdir. Bunun yanında Han hanedanı askeri destek de veriyordu. Milattan önce 51 yılında Huanye geri dönerken 16 bin Çin askeri refakat etmişti. Askerler Huanye ile birlikte kalıp ona karşı gelen muhaliflerle savaşacaklardı. Bu birliğin bir başka görevi Çin'in vasallığını kabul etmiş olan Huanye'yi kontrol altında tutmakta olabilirdi. Huanye'nin Çin'den aldığı askeri ve ekonomik yardımla güçlendiğini gören rakibi ve Kuzey Moğolistan'ın hakimi Chiyu Chi de bu bölgede mücadele etmenin imkansızlığını anladı ve batıya İli Irmağı Vadisi'nde oturan Wunsunların yakınına göç etti. Milattan önce 44-43 yıllarında Hu Hanye idaresindeki Hunlar Han İmparatorluğu ile bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmanın imzalandığı günden itibaren Han ve Hunlar bir aile olarak birleşeceklerdir. İki taraf şu andan itibaren tüm gelecek nesiller boyunca birbirlerini aldatmayacak veya saldırmayacaktır. Bir yağma yapıldığında iki tarafın hükümetleri birbirini haberdar etmeli ve ceza ile tazminat ödemelidir. Han generali Shen Tang'ın Çin'e bağlanmayıp Kangchu'ya göç edip orada ayrı bir devlet kuran Chi Chi Shanyu'yu yenmesi bu anlaşma sonucu olmalıdır. Rakibi ortadan kalkınca rahatlayan Hu Hanye, M.Ö. 33 yılında Han İmparatorunu bir kez daha ziyaret etti. Bu ziyaretten önce bir Çinli prensesle evlenmek istemiş ancak Han devleti nezdinde seviyesi düşük gösterilmek için Wang Qiang adında saray nedimesi gönderilmiştir. Aslında bu kız Çin tarihinin ünlü güzellerinden biridir. Hu Hanye'nin bu evliliği Çin'e siyasi açıdan verimli olmuştur. Çünkü Wang Qiang oğullarından Luli Sağ Kral prens olmuştu. Damadı Hüsü Putang ise Shanyu Sarayı'nda önemli bir göreve getirilmişti ve Çin'deki Han Hanedanı taraftarı bir siyaset izliyordu. Dolayısıyla M.Ö. 33 ile M.Ö. 11 arasında Çin-Hun ilişkileri hiçbir zaman olmadığı kadar dostça gerçekleşmiştir. Son zamanlarda yapılan arkeolojik kazılarda ele geçen Çinilerin üzerlerindeki bazı yazılar da bunu desteklemektedir. Üzerlerinde Shanyu ile barış ya da gök Shanyu'nun itaatini sağlar gibi yazılar vardır. Sorumluluklarını üstlenmelidir. Bir taraf düşman tarafından istilaya uğrayınca diğer taraf yardım etmek için kurtarıcı askerler yollamalıdır. Eğer Han veya Hun bu anlaşmayı ihlal etmeye cüret ederse gök onlara bela yağdıracaktır. Han ve Hun'un gelecek ahvadı tüm gelecek nesiller boyunca bu anlaşmaya hürmet etmelidir. Bu anlaşma ancak milattan sonra 9 yılına kadar sürdü. 3.26. Chi Chi'nin çaresiz direnişi. Milattan önce 56 yılında tahta çıkan Huanye, ülkesi için tek kurtuluş çaresinin Çin'deki Han hanedanına bağlanmak olduğu düşüncesini taşıdığını devlet meclisinde söyleyince büyük bir tartışma çıktı. Bağımsızlık taraftarları davalarını kaybedince hükümdarın kardeşi Chi Chi liderliğinde Batı Türkistan'a göç ettiler. Burada yerleşerek ayrı bir devlet kurdularsa da M.Ö. 36'da üzerlerine gönderilen kalabalık Çin ordusuna kahramanca direndiler. Fakat neticede mağlup olarak yok edildiler. Çiğ ve ordusu tarihte Türklerin yaptığı ilk savunma savaşını gerçekleştirmişler. 1500 kişi Güney Kazakistan'daki kalede göğüs göğüse çarpışarak 70 bin kişilik ordunun karşısında can vermişlerdir. 3.27 Eski gücüne kavuşma denemesi. Doğuda kalanlarsa Huan Ye liderliğinde Çin'in siyasi üstünlüğünü tanıyarak varlıklarını sürdürüyorlardı. M.Ö. 8 yılında Hun tahtına geçen Wu Chuliu devrinde Çin'e olan siyasi bağımlılık sona erdi. Devlet eski gücüne kavuşma yönünde önemli adımlar attı. Kuzey Çin'i yerle bir eden akınlar düzenlendi. Onun milattan sonra 13'te ölümü üzerine geçen kardeşi ve diğer hükümdarlar devrinde de güçlü durum devam etti. Hutu Erşin'in hükümdarlığı esnasında daha da kuvvetlenip milattan sonra 1846 arasında Çin'deki Han hanedanının iç problemleriyle meşgul olmasını fırsat bilen Hunlar, batı bölgelerinin ve doğudaki eski vasallarını, Wuhuanlarını itaat altına almayı başardılar. 3.27.1 Hunların toparlama denemeleri. Hatta Çinliler kendilerine vergi ödenmesini öngören eski anlaşmayı yenilemek istediklerinde Hutu Erşi anlaşmayı değiştirmenin vaktinin geldiğini söyledi. Yani Hunlar güçlenmişlerdi. Üstelik Han İmparatorunun Hunlara itaat etmesi gerektiğinde ısrar etti. İmparator Kuangwu'nun saltanatının milattan sonra 25-57 ilk yıllarında Shanyu bu konuda ısrarını sürdürdü. Bu Shanyu kendini en şerefli gördüğü atası Motu'ya benzetiyor ve o devrin anlaşmalarını Çin'e kabul ettirmek istiyordu. Onun bu hakimane tutumunu İmparator Kuangwu alçak gönüllü bir dil ve büyük paralarla yatıştırmaya çalıştı. Diğer taraftan Hunlar kendilerine iltica eden Peng Chung ve Lu Fang gibi birçok güçlü Çin generallerinden destek bulmuştu. Yine de 20 yıl boyunca Hunlar zaman zaman Çin'in kuzey eyaletlerini yağmaladı. Milattan sonra 46 yılında Hun ülkesinde büyük bir kıtlık çıkınca devlet yeniden zayıflamaya yüz tuttu. Hun hükümdarı ekonomik destek için Çinlilerle anlaşmak zorunda kaldı. Bu Sunlarla Çinliler ortak harekat yapınca ülke karışıklığa sürüklendi. Neticede Büyük Hun İmparatorluğu milattan sonra 48 yılında kuzey ve güney olmak üzere resmen ikiye ayrılacaktır. Bütün bunlara rağmen Hutu Erşin'in yerel idareciler üzerinde tam kontrolü bulunmamaktaydı. Kısa süren Wang Mang'ın Hishin Hanedanı zamanında Çinliler Hunları 15 ayrı parçaya bölmek için çok uğraşmışlardı. Hunlar da her oğluyla Shanyu unvanını vermek için çok miktarda kıymetli mallar yollanmıştı. Buna rağmen 15 oğuldan sadece 3'ü Wang Mang'ın önerisini kabul etmişti. Neticede Çinliler kendileri açısından ortaya çıkan olumsuz duruma rağmen Hunların kolayca bölünebileceklerini anladılar. Hutu ve Erşin'in Motu'nun eski politikasını yürütme sevdası da tam tutmamıştı. Huan Yi'nin kardeşten kardeşe veraset sistemini bozmuş, yerine en büyük oğlunu müstakbel Shanyu ilan etmişti. Bu durum, yeğeni kendinden önceki Sa Jechu Prensi Pi'nin itirazına yol açmıştı. O sırada Pi'nin bölgesi Hun İmparatorluğu'nun güneyindeydi. Pi, amcasının sarayındaki yıllık toplantıya katılmayarak durumu protesto etti. Haksızlığa uğradığını düşünen otoriteye karşı bu tavır bir bakıma isyan gibi değerlendirilebilir. Milattan sonra 46 yılında Hutu Erşi öldü. Yerine oğlu Punu Shanyu geçti. Bunun üzerine ölen hükümdarın yeğeni Pi, eski taht veraset sistemini örnek vererek onun hükümdarlığını kabul etmedi. Çin'deki yeniden hakimiyeti ele geçiren Han Hanedanı'na bağlandı. Askeri güçlerinin miktarı 40-50 bin kişiyi bulan güneydeki 8 Hun boyunun desteğine sahip olabilmişti. Söz konusu boylar 2 sene sonra milattan sonra 48 yılında 8 boyun soyluları Pi'yi kendi şanyüleri yaptılar. Onun şanyülüğünü ilanı Hunların iki devlet haline gelmesi demekti. Bu tarihten itibaren Hunlar güney ve kuzey olmak üzere ikiye bölündüler. Coğrafi konumlarına göre Puno idaresindekiler Kuzey Hunları, Pi'nin idaresinde olanlarsa Güney Hunları olarak anıldılar. Aslına bakılırsa 1. yüzyıl ortalarında Hunlarda başlayan taht mücadelesi bu imparatorluğu temelinden sarsmıştı. Dolayısıyla içeride ve dışarıda eski gücünü kaybeden devlet uzun süre kendini toparlayamadığı gibi bir daha tek devlet halinde birleşemedi. 3.27.2 Güney Hunları 3.27.3 Güney Hunların teslimiyeti. Milattan sonra 48'de Çin'e bağlanan Güney Hun devleti ilk zamanlarında silik bir vaziyetteydi. Çinliler daha çok Kuzey Hunları ile uğraştığı için arada kalmışlar ve Çinlilerle işbirliği yapmışlardı. Kuzeydeki devlet yıkılınca seslerini duyurmaya başladılar. Bazı güçsüz akınları Çin'e karşı düzenleseler de genelde onların baskısı altında yaşamak zorunda kaldılar. Milattan sonra 303 yılına kadar varlığını bu şekilde sürdürebildiler. Bunun yanında bazı kuvvetli Hun boyları Kuzey Han, İlk Chao, Son Chao, Kuzey Liang, Hisia gibi küçük Hun devletlerini kurarak milattan sonra 439 yılına kadar varlıklarını sürdürdüler. Güney Hunları yıllık vergiye milattan sonra 50 yılında bağlanarak Çin'in üstünlüğünü tanıdılar. O yıl Shan Yu Pi oğluyla vergisini Han sarayına göndererek bağlılığını bildirdi. Buna karşılık Çin imparatoru kendisine 10 bin parça ipek kumaş, 10 bin sandık ipek, 25 bin çuval kuru pirinç, 36 bin baş sığır ve koyun verdi. Güney Hunları eskisine oranla daha sıkı bir şekilde bağlanmıştı. Her yıl vergi ödeneceği gibi aynı zamanda rehine olarak gönderilen oğlunun yenisi yollanacak, karşılığında eski rehine sağ salim iade edilecekti. Çinliler de Hunlara karşılığında yıllık hediye verecekti. Kuzey Hunlarının artan baskısını daha fazlaca hisseden Güney Hunları Han hanedanına daha fazla yaklaşıyordu. Güney Hunları daha da Çin'e yakın bölgelere taşındılar. Bu arada birçok Hun boyu Çin tebaasına girip sınır eyaletlerinde İç Moğolistan, Kansu ve Şanhisi yerleştirildiler. Milattan sonra 1. yüzyılın sonlarına doğru Çin'e yerleşen Hunların sayısı 200 bini bulmuştu. Yeni Han hanedanı birçok Çinliyi de sınırlara doğru yerleştirince ortaya karışık bir durum çıktı. Bundan sonra Güney Hunlarının tarihi daha çok Çin tarihinin içinde gelişti. Bu Hunların içinden Liu Yuan milattan sonra 317 yılında Çin'deki Batı Çin hanedanını devirip Çin tarihinin ilk yabancı hanedanını kurdu. 3.27.4 Kuzey Hunlarının bağımsızlık çabaları. Çin'e bağlanmayı reddeden Kuzey Hun devleti tamamen bağımsızdı. Ancak ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalıyordu. Bunu bazen Çin'e karşı akınlar düzenleyerek temin etmeye çalıştı. Bu akınlar karşısında Çinliler barış istemek zorunda hissediyorlardı. Çinliler Kuzey Hunlarını savaş meydanlarında yenemeyince doğudaki Hisian Pi'leri, Tinglingleri ayaklandırdı. Zor durumda kalan Kuzey Hunlarının hükümdarı savaş meydanında ölünce kabilelerin çoğu Çin'e itaat etti. Üstelik ağır bir kıtlık daha çıktı. Neticede çöken Kuzey Hun devleti milattan sonra 93 yılında tamamen tarihe karıştı. Güney Hunlarının Han hanedanına teslim olması Kuzeyli kardeşlerini çok zor duruma soktu. Çünkü ekonomik olarak güçlenen Güney Hunları Kuzey Hunlarına tehdit ediyordu. Puno tekrar eski büyük imparatorluğu kurmayı başaramadı. O da Çinlilerle iyi ilişkiler kurmak istedi. Bu maksatla milattan sonra 51 yılında Kansu'daki Wu Wei'de barış görüşmeleri için hediyeler yolladılar. İmparator Kuang Wu, Güney Hunlarını küstürmemek için onların tekliflerini kabul etmedi. Bir yıl sonra Puno bir barış hareketinde daha bulundu. Kuzey Hunları çok miktarda at ve kürk getirdikleri gibi kendilerine bağlı batı bölgelerinden temsilcileri de yanlarında taşımışlardı. Bu arada bir asır önce Huan Ye'ye verilen çalgılar yıprandı gerekçesiyle Han Sarayı'ndan Yüse Kung ve Hu gibi Çin müzik aletleri talep ettiler. Bu şekilde Kuzey Hunları kendilerinin de Çin'e Huan Ye zamanındaki gibi bağlanmak istediklerini gösteriyorlardı. Eğer müzik aletleri yenilenirse Kuzey Hunlarının meşruiyeti de tanınmış olacaktı. Karşılığında onun teklifleri Çin'de kabul görmedi. Han Hanedanı zaten batı bölgelerini kendi tabiyetinde görüyordu. Müzik aletleri konusunu ise onların bunlara değil savaş aletlerine ihtiyacı olduğunu söyleyerek reddetti. Böylece onların bu güç gösterisini kabul etmediğini vurgulamak istiyordu. Çin'deki Han Hanedanı'nın Kuzey Hunlara karşı politikası hiçbir zaman resmen tanımamak, sadece fiilen kabul etmek üzerine kuruluydu. Çünkü sık sık Kuzey Hun sarayına memurlar yolluyordu. Kuzey Hunları Han Hanedanı'ndan istediği cevabı alamayınca yönünü batı bölgelerine çevirdi. Zaten İmparator Kuang Wu saltanatı 25-57 yılları arası boyunca Çin'in iç işleriyle uğraşmak durumunda kalmıştı. Uzak batı ile uğraşacak gücü bulunmuyordu. Üstelik onların Çin'le iyi ilişki tekliflerini dahi reddetmişti. Dolayısıyla Kuzey Hunlarına geniş bir alan kalıyordu. İmparator Kuang Wu'nun saltanatının sonundan yaklaşık 73 yılına kadar batı bölgelerinde çok sayıda devlet ortaya çıkıp güçlendi. Bu dönemde ön plana çıkan ilk önemli devlet Yarkent, Şaça, Doğu Türkistan'ın güneyinde bulunmaktadır idi. Hsiyan adlı Yarkent kralı M.Ö. 33-61 çok hırslı bir karaktere sahipti. Han Hanedanı iç işleriyle Kuzey Hunları kuraklık, kıtlık ve salgın hastalıklarla meşgul olurken Yarkent kralı bütün batı bölgelerini ele geçirmeye teşebbüs etti. M.Ö. 45 yılında aralarında Çüşi, Şuan Lobnor, Karaşar, Yençi'nin de bulunduğu 18 batı bölge devletçiyi Çin sarayına hediyeler ve rehineler yollayarak Yarkent'e karşı koruma istediler. Eğer Han Hanedanı yardım etmezse Hunlardan yardım isteyeceklerini söylediler. Neticede bu bölgeler Hunların himayesine girdi. Söz konusu gelişme bölgenin tekrar Hunların hükümranlık alanına girmesine yardım etmiştir. Milattan sonra 60'lı yıllarda Yarkent Krallığı'nın gücü zayıflayınca Doğu Türkistan sahasında konuşlanan Hoten, Kuca ve Lobnor, Şanşan gibi devletçikler güçlenerek birbirleri üzerinde üstünlük mücadelesinde bulundular. Kuzey Hunlarının bölgeye gelmesiyle bu durum değişti ve onlarla karşı karşıya kaldılar. Çünkü Hunlar hepsinin kendilerine bağlanmasını istiyordu. Hoten kralı Yarkent kralını yenip güçlendiği sırada karşısında 5 Hun generali ve 15 Batı devletinin 30 bin askerinden oluşan bir ordu buldu. Bunun neticesinde yıllık vergiye bağlanan Hoten kralı kendi oğlunu da Hunlara rehine olarak yollamıştı. Bu arada Kuzey Hunları Çin'in kuzey-batı sınırlarına sürekli akın yapıyorlardı. Hoshi, Kansu'daki 4 sınır eyaleti Tunghuang, Chuchuan, Changye ve Wubei saldırılardan o kadar emniyetsiz hale geldi ki bütün büyük kentlerin kapılarını gündüz dahi kapatmak gerekiyordu. Bütün bu gelişmeler Han Hanedanı'nın 73 yılında batı bölgelerine karşı politika değişikliğine sevk etti. Artık strateji değiştirip güç kullanarak Hunlardan o bölgeleri almaya karar verdiler. Bu yılın baharında Han Hanedanı süvarilerden oluşan 4 ayrı ordu hazırladı. 4 ordunun içinden en başarılısı Tuo Kun'un kumanda ettiği orduydu. Onun ordusu Chiuchiu'den kuzeye doğru çıktı ve Tanrı Dağları'nın doğu ucundaki Barköl'de Huyen kralının kumandasındaki Hun ordusunu ağır bir hezimete uğrattı. Tougu, Huyen kralını Barköl'e, Fu Lei kadar takip etti. Ülkesine geri dönerken Hami civarında Tuntien, tarım yapılan garnizon yerleşimleri kurmak için subay ve asker bıraktı. aynı general Hunları bir yıl sonra Barkül'de bir kez daha yendi. Orada 60 yıl aradan sonra eski koruyucu idare askeri valilik sistemini yeniden kurdu. Buranın Çin'e bağlanmasıyla Hunların batı bölgeleri, Hisuyu, Çin tarihinde batılarındaki bütün ülkeleri ifade etmek üzere kullanılan bir terimdir, ile bağlantısı kesiliyordu. Zengin Kuca ve Hami bölgelerini Hunlar kaybettiler. Kuzey Hunları en büyük darbeyi General Tohu Hisen'den aldı. Dış Moğolistan'daki Chi Lo Dağı'nda yapılan savaşta ileri gelen Hunlar da olmak üzere 13 bin Hun askeri öldürüldü. Shan Yun'un kendisi Altay Dağları'ndaki Qin Wei Dağı'na sığındı ve 200 binden fazla nüfusa sahip olan 81 Hun boyu Çin'e teslim oldu. 91 yılında Kuzeyli Shan Yu yine Qin Wei Dağı'nda mağlup oldu. Bu sefer batıya İli Vadisi'ne doğru kaçtı. Bu ağır yenilgilerin sonucunda Kuzey Hun devleti çöküşe doğru gitti. Kuzey Hunlarının ardı ardına yenilgiye uğrayıp yıkılmalarına sebep olarak sadece bu orduların seferleri gösterilmemelidir. Çünkü diplomat Pan Chao'nun faaliyetleri çok önemlidir. Onun dahiyane diplomasisi Çin açısından askeri güçlerden daha çok işe yaramıştır. General Tou Ku, Pan Chao'yu 73 yılında Batı bölgelerine Han elçisi olarak Hun müttefiklerini Çin tarafına çekmek üzere gönderdi. Olağanüstü taktikler kullanan Pan Chao, Shanshan, Hoten ve Kaşgar devletlerini Kuzey Hun devletinden ayırmayı başardı. Bu devletler Han İmparatorluğu'na yıllık vergiye bağlandılar. 91-102 yılları arasında Pan Chao, Batı bölgelere askeri valisi, koruyucu general tayin edildiğinde karargahını Kuca'da kurdu. Bundan sonra Han Hanedanı'nın tarım havzasındaki hakimiyeti tamamen yerleşti. 8. ayrımın sonu, sayfa 75.